Sesi. Birinci bölüm. Yardımseverliğin gücü kalbimin derinliklerine ekiliyor. Bense hasadı kaldırıyor ve buğdayı demet demet toplayıp aç olanlara dağıtıyorum. Ruhum asmalara hayat bahşediyor. Bense salkımlarını sıkıyor ve suyunu susamış olanlara veriyorum. Tanrı lambamı gaz yağıyla dolduruyor. Bense lambayı penceremin önüne koyuyorum ki karanlığın içinden geçen yabancıların yolu aydınlansın. Tüm bunları yapıyorum çünkü hepsinin içinde yaşıyorum. Eğer kader elimi kolumu bağlar ve beni bunları yapmaktan alıkoyarsa tek arzum ölüm olur o halde. Çünkü ben bir şairim. Veremezsem eğer, almayı da reddederim. İnsanlık tıpkı bir fırtına gibi hiddetlenir. Bense sükunetle iç çekerim çünkü iç çekiş Tanrı'ya doğru yol alırken fırtınanın dineceğini iyi bilirim. İnsanoğlu dünyevi şeylere tutunur. Benimse amacım sevginin meşalesini taşımaktır ki ateşi paklasın beni ve köreltsin kalbimdeki zalimliği. Kıymetli şeyler acı vermeksizin uyuşturur insanı. Sevgi ise onu canlandırıcı ıstıraplarla uyandırır. İnsanlar farklı klan ve kabilelere bölünmüştür, ülkelere ve şehirlere aitlerdir. Bense tüm bu topluluklara yabancı olduğumu düşünür, kendimi hiçbir yere ait hissetmem. Evrendir benim ülkem ve insan ırkıdır benim kabilem. İnsanlar zayıf varlıklardır. Kendi içlerinde ayrılmaları ah ne yüzücü. Dünya zaten dar. Onu krallıklara, imparatorluklara ve eyaletlere ayırmak hiç akıllıca değil. İnsanlar ruhun tapınaklarını yerle bir etmek için birleşiyor ve dünyevi bedenlerine koca koca yapılar inşa etmek için el ele veriyorlar. Bense derin benliğimdeki umudun sesini dinleyerek tek başıma duruyorum. Şöyle diyor umudum. Sevgi bir insanın kalbini kederle canlandırırken cahillik de ona bilginin yollarını öğretir. Acı ve cehalet büyük bir neşeye ve bilgeliğe yönlendirir insanı çünkü. Çünkü yüce varlık güneşin altındaki hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. İkinci bölüm. O güzelim ülkemi özlüyorum. Sefaretlerinden dolayı insanlarını seviyorum. Ancak halkım kalkar da yağmacılıkla tahrik edilir. Öldürmek için vatansever ruh diye adlandırdıkları şeyle harekete geçirilir ve komşu ülkeyi istila ederse, böylesi bir mezalime giriştikleri için hem halkımdan hem de ülkemden nefret ederim. Doğduğum şehre metiyeler düzüyorum ve çocuklarımın evini görmek için can atıyorum. Ama o evdeki insanlar muhtaç haldeki yolcuları misafir etmeyi ve onlara bir lokma yiyecek vermeyi reddederlerse eğer, bütün övgümü öfkeye ve özlemimi kayıtsızlığa dönüştürürüm. İç sesim şöyle der. İhtiyaçlara cevap vermeyen bir ev yerin dibine batsın. Ülkem için duyduğum sevginin bir kısmını doğduğum köye, dört bucağını ülkem gibi benimsediğim dünya için duyduğum sevginin bir kısmını ülkeme duyuyorum. Dünyayı ise tüm benliğimle seviyorum çünkü Dünya insanlığın sığınağıdır. Tanrı'nın ruhunun tecellisidir. İnsanlık, yüce varlığın yeryüzündeki ruhudur. O insanlık ki, viranelerin orta yerinde duruyor, çıplaklığını paçavraların ardına saklıyor, gözyaşlarını çökmüş yanaklarından akıtıyor ve çocuklarını acımasız bir sesle çağırıyor. Fakat çocuklar ulusal marşlarını söylemekle meşgul, kılıçlarını keskinleştirmekle meşgul. Bu yüzden duyamazlar analarının feryatlarını. İnsanlık halkına yalvarıyor fakat kimseye dinletemiyor kendini. Eğer bir kimse annesini dinleyecek ve gözyaşlarını silerek onu teselli edecek olsaydı, öbürü ne kadar da zayıf, duyguların esiri olmuş derdi. İnsanlık, yüce varlığın yeryüzündeki ruhudur. O yüce varlık ki, sevgiyi ve iyi niyeti öğütlüyor. Fakat insanlar bu tarz öğretilerle alay ederler. Nasıralı İsa bu öğütlere uydu ve yazgısı çarmıha gerilmek oldu. Sokrates bu sesi duydu, peşinden gitti onun ve o da bedenen kurban edildi. İsa ile Sokrates'in müritleri Tanrı'nın da müritleridir. İnsanlar onları öldürmedikleri sürece alay ederler onlarla. Alay öldürmekten çok daha acıdır diyerek. Kudüs ne Nasıralı İsa'yı ne de Atinalı Sokrates'i öldürebildi. Onlar hala yaşıyor ve ebediyete kadar da yaşayacaklar. Alay Tanrı'nın müritlerine karşı zafer kazanamaz. Onlar yaşayacak ve sonsuza dek büyümeye devam edecekler. Üçüncü bölüm. Sen benim kardeşimsin çünkü sen bir insansın ve ikimiz de tek bir kutsal ruhun oğulları ve kızlarıyız. Eşitiz ve aynı topraktan yaratılmışız. Hayat yolunda yoldaşım, gizlenmiş gerçeğin manasını kavramakta yardımcımsın. Sen bir insansın ve bu seni bir kardeş gibi sevmem için yeterli bir sebep. Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin. Çünkü yarın seni alıp götürecek ve sözlerini yargısına kanıt olarak kullanacak. Böylece adaleti bulacaksın. Sahip olduklarımdan mahrum edebilirsin beni. Çünkü açgözlülüğüm yığınla birikmiş servetin tetikleyicisidir. Eğer tatmin edecekse seni payıma düşeni alabilirsin. Bana istediğini yapabilirsin ama gerçeğime asla dokunamazsın. Kanımı dökebilir, bedenimi yakabilirsin ama ruhumu ne öldürebilir ne de ona zarar verebilirsin. Ellerimi zincirlerle bağlayabilir, ayaklarıma prangalar vurabilirsin. Hatta karanlık zindanlara bile atabilirsin beni. Fakat düşüncemi esir alamazsın çünkü tıpkı engin semalarda esen rüzgarlar kadar özgürdür o. Sen benim kardeşimsin ve seviyorum seni. Kilisende ibadet ederek, tapınağında diz çökerek, camiinde dua ederek seviyorum seni. Sen, ben ve diğer herkes tek bir dinin çocuklarıyız çünkü dinin birbirinden farklı olan yolları, yüce varlığın hepimize uzanan, hepimize bir ruh bütünlüğü sunan ve hepimizi kucaklamayı arzulayan sevecen elinin parmaklarından başka bir şey değildir. Seni bilgeliğinden türemiş gerçekliğinden dolayı seviyorum. O gerçekliği cehaletim yüzünden göremesem de, kutsallığı önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü o, ruhun amelidir. Gerçekliğin öbür dünyada benim gerçekliğimle buluşacak. Tıpkı çiçeklerin hoş kokuları gibi birbirine karışacak. Ve sevginin ve güzelliğin sonsuzluğunda yaşayacak. Bütüncül ve ebedi tek bir gerçekliğe dönüşecek. Seni seviyorum çünkü yaman bir zalimin önünde zayıf, açgözlü bir zenginin önünde yoksulsun. İşte bu sebeplerden ötürü gözyaşı döküyor, yatıştırıyorum seni. Gözyaşlarımın ardından görüyorum adaletin kollarına sarıldığını, gülümsediğini ve sana zulmedenleri affettiğini. Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum. Dördüncü bölüm. Sen benim kardeşimsin. Ne diye çatışıyorsun benimle? Haşmet ve otorite arayanları memnun etmek için neden ülkemi istila ediyor ve itaate zorluyorsun beni? Neden karını ve çocuklarını bırakıp da senin kanınla, şan, şöhret, annenin gözyaşlarıyla şeref satın almak isteyenlerin uğruna uzak diyarlara kadar peşinde gidiyorsun ölümün? Bir adamın kardeşini öldürmesi şerefli bir iş midir? Şerefli olmak diyorsan buna, bundan sonra ibadet de adına ve öz kardeşi Habil'i öldüren Kabil adına bir tapınak inşa et. Kendini korumak doğanın ilk kanunu mudur? O halde açgözlülük neden sırf kardeşlerine zarar verme amacına ulaşmak için kendini feda etmeye çağırıyor seni? Dikkat et, kardeşim. Varoluş sevgisi insanları haklarından mahrum etmeye zorlar bizi, diyen lidere dikkat et. Sana diyeceğim şudur. Başkalarının hakkını korumak en asil ve en güzel insan eylemidir. Eğer var olmak için başkalarını öldürmem gerekecekse, o halde ölüm daha onurlu görünür gözüme ve şerefimi korumak adına beni öldürecek birini bulamazsam eğer, ebediyet gelmeden ebediyet uğruna kendi canımı kendi ellerimle almaktan çekinmem. Bencillik, kardeşim, kör bir üstünlüğün sebebidir. Üstünlük kabileleri yaratır ve kabileler de ihtilafa ve itaate sürükleyen otoriteyi yaratır. Ruh, bilginin ve adaletin kör cehaleti yenecek olan gücüne inanır. Cehaleti ve baskıyı savunacak ve güçlendirecek kılıçları tedarik eden otoriteyi reddeder ruh. Babil'i yerle yeksan eden, Kudüs'ü temelden sarsan ve Roma'yı viraneye çeviren bu otoritedir. Bu otorite. İnsanları suçlu olarak niteleyen, yazarları kendi isimlerine saygı duymaya zorlayan, tarihçilere yaptıkları zulümlerin hikayelerini övgüyle anlattıran bu otoritedir. İtaat ettiğim tek otorite, adaletin doğal yasasında korumanın ve kabul etmenin bilgisidir. Otorite, katili öldürdüğünde nasıl bir adalet sunabilir ki? Hırsızı hapse tıktığında, peki ya komşu ülkeye gidip herkesi kılıçtan geçirdiğinde, Bir katil, öldüren birini cezalandırdığında ve bir hırsız, çalan birini mahkum ettiğinde adalet, otorite hakkında ne düşünür? Sen benim kardeşimsin ve seviyorum seni. Sevgi tüm yoğunluğu ve haysiyetiyle adaletin ta kendisidir. Eğer adalet sana olan sevgimi desteklemeseydi, hangi kabileye ve topluluğa mensup olursan ol, saf sevginin giysisinin altındaki bencilliğin çirkinliğini saklayan bir yalancı olurdum. Sonuç. Ruhum benim dostumdur. O sefil ve ıstıraplı bir hayat süren beni teselli eder. Ruhuyla arkadaş olamayan kişi insanlığa düşmandır. İçinde insaniyete dair bir delalet bulamayan kişi umutsuzca yok olacaktır. Hayat kişinin içinden doğar, etraftan türemez. Bir söz söylemeye geldim buraya, söyleyeceğim de. Ama ölüm engellerse beni, yarın onu elbet dile getirecektir. Çünkü yarın sonsuzluğun kitabında tek bir sır dahi bırakmaz. Sevginin şanında ve güzelliğin nurunda yaşamaya geldim buraya. Ki ikisi de Tanrı'nın birer yansımasıdır. Buradayım. Yaşıyorum. Kimse hayatın dışına itemez beni. Çünkü yaşayan sözcüklerim sayesinde ölüyken de yaşayacağım ben. Gözlerimi oyarlarsa eğer, sevginin mırıltılarına ve güzelliğin şarkılarına kulak veririm. Kulaklarımı tıkarlarsa eğer, sevginin buhuruyla ve güzelliğin hoş kokusuyla harmanlanmış rüzgarın dokunuşunun tadını çıkarırım. Beni bir boşluğa hapsederlerse eğer, ruhumla, sevgi ve güzelliğin çocuğuyla birlikte yaşarım. Herkes için ve herkesle birlikte olmak amacıyla geldim buraya. Bugün yalnızlığımda yaptığım ne varsa yarın kalabalıklar içinde yankılanacak. Bugün tek yürekle söylediğim her söz yarın binlerce kalp tarafından tekrarlanacak. Ruhum kendi dostumdur. O sefil ve ıstıraplı bir hayat süren beni teselli eder. Ruhuyla arkadaş olamayan kişi insanlığa düşmandır. Bir Şairin Sesi, Gözyaşı ve Kahkaha, Halil Cibran.